Ayrım 6. Sayfa 33. 5. Nusret'i öldürdüğümü kanıtlayacak tek tanık. Kar iyi geldi. Karanlık gökyüzünden bu gün görmüş sokağın üzerine serpilen beyaz zerrecikler. Sanki çaresizliğimi anlamış da beni teselli etmek istercesine minik kelebekler gibi usulca yüzüme konuyorlardı. İnsanın doğadan başka sığınacak yeri yoktur diyen Tahir Hakkı'yı hatırladım. Sonunda başladığımız yere geri döneriz. Sonunda döneceğimiz yerle irtibatı koparmamakta yarar var. Hocamızın yarı şaka yarı ciddi bir tavırla söylediği öğüdüne uydum. Buz gibi havayı derin derin içime çektim. Başım döner gibi oldu, aldırmadım. Kristalleşmeye başlayan kalın beyaz örtüye bata çıka Sahtiyan apartmanından uzaklaşmaya çalıştım. Çalıştım diyorum, daha birkaç adım sonra mevsimlik makosenlerimin içindeki parmaklarımın buza kestiğini hissettim. Duraksayacak halim yoktu. Ne ayak bileklerime kadar yükselen kara, ne soğuğun parmaklarımı uyuşturmasına aldırdım. Daha hızlı, daha büyük adımlar atmayı deneyerek ilerlemeyi sürdürdüm. Ellerim sızlamaya başlamıştı. Paltomun ceplerine soktum. Sağ elim soğuk bir nesneye değdi. Sapına Fatih'in tuğrası işlenmiş mektup açacağı, az önce Nusret'in boynundan çıkardığım cinayet silahı, bu karlı kış gecesinden daha soğuk, kanlı bir alet. Sanki kan bulaşacakmış gibi sağ elimi hızla uzaklaştırdım bu metal nesneden. Oysa mektup açacağını usta bir katil gibi banyoda bir güzel yıkamıştım. Yine de bu alete dokunmak tüylerimi diken diken ediyordu insanın. Bir an önce kurtulmalıydım bu lanetli eşyadan. Sadece mektup açacağından mı? Öteki cebimdeki menekşe kokulu sabundan, ölmek üzere olan şu Sahtiyan apartmanından, eskiden pencerelerinden kırmızı sardunyalar sarkan, birbirinden güzel apartmanların gelinlik kızlar gibi yan yana sıralandığı, şimdi benim gibi miadını çoktan doldurmuş, karın ıssızlığıyla iyice mahzunlaşan bu yaşlı sokaktan. Derhal bir taksi bulmalıydım. Taksiyle hemen Karaköy iskelesine, oradan vapura atlayıp mektup açacağını denizin karanlık sularına. İyi de neden dizlerim kesilir gibi oldu? Neden soluk soluğayım? Caddeye ulaşmak için nefesim yetmeyecek sanki. Sakin olmalıydım. Başımı çevirip Sahtiyan apartmanın az önce sıkı sıkıya örttüğüm kapısına baktım. Epi topu 10 metre kadar uzaklaşabilmiştim. Bir kez daha derin derin içime çektim o keskin havayı. Gücümü toparlayıp yeniden karlara bata çıka. Nefesim kesildi kesilecek. Ayak parmaklarım dondu donacak. Ne kadar yürüdüm bilmiyorum. Neden sonra kirpiklerimin ucuna konan beyaz zerrecikleri aldırmadan sokağın ucuna baktım. İşte o anda gördüm köşeden dönen sarı lekeyi. Limon renginden biraz daha koyu. Uçuşan kar taneciklerinin arasında sarı hiç de güzel görünmüyordu. Beyaza kırmızı yakışır sandım, kan damlamış karın üstüne miydi o türkü? Bluzun üzerindeki kan gibi. Neler saçmalıyordum ben öyle? Neyse ki gözlerim aklımdan daha mantıklıydı. Cinayetten estetik görüntüler derlemeye çalışan zihnime boş verip ağır ağır yaklaşan sarı lekeyi izlemeyi sürdürdü. Sarı leke yaklaştı. Yaklaştıkça büyüdü. Büyüdükçe taksiye dönüşerek birkaç metre önümde durdu. Allah'ın bir lütfu mu? Şeytanın demek belki daha doğru. Artık her kiminse benim durumumda hiç fark etmezdi. Taksiye dönüşmüş önümde duran sarı lekeye doğru atıldım. Açılan kapıdan yakası kürklü deri mantolu, başındaki bereden kumral saçlarının ucu görünen uzun boylu genç bir kadın indi. Kumral saçları. Az önce apartmanda bıraktığım orta yaşın üzerindeki kadın gibi koyu değil, yıllar önceki Nusret gibi açık kumral. Bir şey mi dediniz? Açık kumral saçlı uzun boylu kadın taksinin kapısının önünde durmuş merakla yüzüme bakıyordu. Hayır, taksiye binecektim de. Telaşımı biraz kaba bulmuş olan kadın tamam buyurun geçin dercesine çekildi aracın kapısından. Teşekkür ederim. Kadının boşalttığı arka koltuğa atacaktım ki kendimi, hop biraz yavaş ol der gibi dik dik bakan Clark Gable bıyıklı şoförün Nemrut suratıyla karşılaştım bu kez. Nereye beyefendi? Karaköy diye mırıldandım. Bir ayağım taksinin içinde, öteki kaldırımda karların arasında vapur iskelesine gideceğim. Hafifçe havalanmış sağ kaşı düzgünleşti, bakışları yumuşadı, direksiyondan çektiği elini usulca salladı. Tamam gel. Fikrini değiştirmesinden korkarak koltuğa attım kendimi. Aceleyle arabaya yerleşmemi anlayışla izleyen şoför, az önce çemkiren kendisi değilmiş gibi dostça açıkladı. Ben de oradan eve geçerim artık. Kapıyı kapatırken kendisini dinlediğinden emin olarak tamamladı sözlerini. Birkaç saate kalmaz don yapar. Bu gece ekmek yok bize. Karlı gecelerin taksicileri mağdur etmesi şu anda dert edeceğim en son meseleydi ama sessiz kalmak da kabalık olurdu. Kış tabii çileli mevsim diye geçiştirmek istedim. Vay sen misin cevap veren, hemen başladı muhabbete. Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun, kömürü odunu olmayan ne yapacak şimdi? Eyvah, şu lafazan şoförlerden birine yakalanmıştım galiba. Uzattıkça uzatacaktı. Daha da beteri, çenesi düşüp kim olduğumu, bu gece burada ne işim olduğunu sormasıydı. Birden rastlantı sonucu karşılaştığım bu adamın Nusret'i öldürdüğümü kanıtlayacak tek tanık olabileceğini anladım. Evet, Hakim Bey, Şişli'de hanımefendi sokaktan almıştım. Tamam, biraz sıkılgan biriydi ama işte katile benzemiyordu. Bakışlarımı hala beni süzen şoförün aynadaki karanlık gözlerinden kaçırıp ıssız sokağa çevirdim. Anladı mı nedir? Tek laf etmeden arabayı hareket ettirdi. Ardı ardına ön cama konan kar tanelerini temizlemek için çırpınan sileceklerle zincir geçirilmiş lastiklerin kara gömülürken çıkardığı seslerin eşliğinde sokak boyunca ilerlerken ben de bu öğleden sonra yaşananları yeniden düşünmeye başladım. Hafızamın kaydetmediği şu karanlık birkaç saat dışında ne olduysa, ne olup bittiyse hepsini bütün gerçekliğiyle gözlerimin önünde canlandırabiliyordum. Öğleden sonra o telefon gelmişti. Ben ne yapıyordum? Yemek yiyordum. Kadife kadının yaptığı kapuska, yanında turşu. Hayır, yemeği çoktan yemiştim. Ütü yapıyordum. Kadife kadının düzgün ütüleyemediği gömleklerimi yeniden. Temizlik, düzenlilik, tertiplilik, cinsel sorunları olan erkeklerde bir saplantı halini alır mı demişti Şaziye. Yok, erkekler değil, seks sorunu olan kadınlar demişti. Hem ütüyü çok önce yapmıştım, belki kapuskayı mideye indirmeden önce. Evet, telefon geldiğinde yemeğimi yemiş, ütüyü çoktan bitirmiştim. Masamda oturuyordum, kitap okuyordum, Tolstoy'un Kreutzer sonatını. Asıl ismi Kreutzer sonat olmalı. Belki Rusça'da öyle söyleniyordur. Belki de çevirenin azizliğine uğramıştır. Kim bilir? Belki de Beethoven'ın aynı isimli bestesinden esinlenmiş Tolstoy. Karısını öldüren Poznişev'in acıklı hikayesi. Erkek kadın ilişkilerinin taşıdığı gerilim. İçimizdeki şiddetin nasıl açığa çıktığı o kadar güzel aktarıyordu ki bir cinayet ancak bu kadar gerçekçi resmedilir. Nasıl öldürmüştü Poznişev sadakatsiz karısını? Bıçaklayarak. Tuhaf şey, romanın o bölümünü eksiksiz hatırlıyordum. Keskin, eğri bir şam kaması. Kamayı bütün kuvvetimle sol böğrüne, korsesinin direnci, sonra kama yumuşak bir maddeye dalıverdi. Romanda yazılanları düşünürken sağ elim paltomun dışında cebimdeki mektup açacağına dokundu. Hiç de eğri, keskin şam kamasına benzemiyordu. Muhtemelen o kadar keskin de değildir. Belki Nusret'in korsesi olsa saplanmazdı bile ama boynunu rahatlıkla delmişti. Sonra kama yumuşak bir maddeye dalıverdi. Ben de böyle mi düşünmüştüm mektup açacağı Nusret'in boynuna dalarken? Bir dakika, bir dakika, onu benim öldürdüğüm belli bile değil. O zaman niye aldım bu mektup açacağını, bu sabun parçasını? Niye polislere telefon edip olanları anlatmadım? Her şey gün gibi ortada. Belki aklım başımda olsa yapmazdım ama kontrolsüz kalan benliğim Nusret'i öldürmüştü işte. Yıllardır içimde biriken öfkenin, nefretin, kinin bir sonucu olarak acımasız bir şekilde hem de bir benzerini ona hediye ettiğim mektup açacağıyla. Ne kadar ironik. Ne ironisi, düpedüz canavarlık. Nusret ne yapmış olursa olsun ölümü hak etmiyordu. Kasımpaşa'dan gidelim diyen ince bıyıklı şoförün tiz sesiyle irkildim. Sağ elinin işaret parmağıyla altlarından buharlar çıkararak önümüzde sıralanan stop lambaları parıldayan araçları gösterdi. Trafik tıkanmış diyorum, açılmasını beklersek. Yolu uzatmak niyetinde miydi yoksa gerçekten mecbur kaldığı için mi güzergahı değiştirmek istiyordu, emin olamadım. Olsam da fark etmezdi, onunla tartışacak halim yoktu. Düşünmek, yaşadıklarımı bütün detaylarına kadar yeniden gözden geçirmek. İstemeden içine düştüğüm bu gizemi çözmek, bir an önce bu beladan kurtulmak istiyordum. Tabii dedim, yüzümü mümkün olduğu kadar gölgede tutmaya çalışarak. İyi olur, trafiğe takılmayalım. Taksinin direksiyonunu sağa kırarak yan yola girerken, tabii Kasımpaşa yolunda da trafik yoksa diye homurdandı. Herkes bizim gibi düşündüyse yandık. Yok, bu adam çenesini kapalı tutamayacaktı. Kısmet dedim yatıştırıcı bir sesle. Ne yapalım artık, bahtımıza ne çıkarsa. Ama girdiğimiz sokakta da ardı ardına yığılmıştı araçlar. Konuşmak için fırsat kollayan sürücü patladı. Allah belasını versin, demedim mi size? Sıkmayın canınızı, nasıl olsa açılır. Keşke demeseymişim. Başını çevirerek sağ omuzunun üstünden geriye baktı. Ters ters konuşacak sandım. Yok, gözlerinde öfke yoktu. Aksine takdir eder gibi bir hali vardı. Vallahi bravo, nasıl böyle sakin olabiliyorsunuz? Evet, sesi de hayranlık doluydu. Keşke sizin gibi olabilsem. Gerçekleri bilsen, yerinde olmak isteyeceğin en son kişi ben olurdum diye geçirdim içimden, ama başka çare var mı? Dedim. Önümüzdeki arabaları göstererek, kızsak, öfkelensek, inip herkese bağırsak, çağırsak yol açılacak mı? Arabamız uçamayacağına göre sabırlı olmak lazım. Anlayışla başını sallayarak önüne döndü. Haklısınız beyefendi, sabırlı olmak lazım. Lazım da bu İstanbul trafiğinde olmuyor işte. Yok yok, yol yok, altyapı yok, düzen yok. Hepsinden önemlisi insanlarda saygı yok. Altına araba çeken kendine bir şey sanıyor. Halbuki affedersiniz, bildiğiniz hıyar. Tam düşündüğüm gibi işte açılmıştı çenesi. Biraz susar mısınız, başım ağrıyor filan desem anında terslerdi beni. Belki de hadi dışarı diye arabasından kovmaya kalkardı. Böylece hem sokakta kalır hem de adamın hafızasında hiç silinmeyecek bir anı bırakırdım. Mahkemede de anlatırdı artık. Söylediğim gibi hakim bey hiç konuşmuyordu, manyak gibiydi. Yüzünü görmemem için de iyice gölgeye çekilmişti. Katil olduğunu bilsem kendi haline bıraktım. Bıraktım konuşsun, bu onun iş alışkanlığıydı. Belki rahatlama metodu, belki arabada yolcu yokken bile konuşuyordu kendi kendine. Çılgınlık sanmıyorum, aksine bu çılgını bol şehirde çıldırmamak için alınan bir önlemdi belki de. Bıraktım konuşsun, o konuşurken ben yeniden düşünmeye, o karanlık saatlerde neler olduğunu anlamaya, kaçırdığım detayları hatırlamaya, bir ipucu bulmaya çalıştım. Suçsuzluğumu ispatlayacak bir delil, ama bu ince çınlayan ses, beyefendi sizi tenzih ederim ama her çeşit insan var trafikte. Evet, o ses onu dinlemememi imkansız kılacak şekilde yüksek tondan anlatıyordu. Aklınıza bile gelmeyecek tipler. Daha dün yol vermeyen şoförün üzerine baltayla yürüdü biri. Vallahi gözlerimin önünde, hem de şehrin göbeğinde. Allah'tan biz araya girdik de. Düşünebiliyor musunuz? Adam arabasında balta taşıyor. Balta değil, şam kaması. Şam kamasıyla öldürmüştü Postnişev karısını. Yol vermediği için değil, bir müzisyenle birlikte Beethoven'ın Kreutzer sonatını icra ettikleri için. Beethoven'ın bu eseri için kadın erkek arasındaki birlikteliğin doruğu demiş. Bizim Postnişev de karısını bir erkek müzisyenle doruğa ulaştığı için öldürmüştü şam kamasıyla. Pompalı tüfek taşıyanlar da var. Tolstoy'un romanından koptum, bakışlarım araçların yavaşça ilerlemeye başladığı karlı sokağa takıldı yeniden. Yolun açılması bile kesmedi bizim şoförün konuşmasını. "Vallahi diyorum beyefendi, bizim duraktan bir arkadaş görmüş geçen yaz manyağın biri. Arabanın camından çıkarmış. Araba da Porsche, şu altı çekerlerden. Tem'de seyrederken kendisini geçen jipe, hani şu dört çeker Audi'lerden. Gündüz değil, akşam üzeri. Telefondan sonra o karanlık saatlerin ilk dakikalarında giyinmiş olmalıyım. Çünkü telefon geldiğinde pijamalar vardı üzerimde. Lacivert çubukları olan gece mavisi pijamalar. 3 yılda bir değiştiririm ama hep aynı renk, aynı desen. Gece mavisi üzerinde lacivert çubuklar olan pijamalarımı çıkarıp, solgun mavi gömleğimi giyip, vişne çürüğü kravatımı takıp, siyah pantolonumu bacaklarıma geçirip, üzerine lacivert ceketimi. Mevsimlik siyah makosen ayakkabıları da unutma. Ve elbette sapında Fatih'in tuğrası olan mektup açacağı. Tamam, onu da cebime koydum, çıktım evden. Ya sonra? Sonrası malum. Şişli hanımefendi sokak, Sahtiyan apartmanı. Yıllardır görmediğim sevgilimin yüzü. Beni çileden çıkaran sözleri. Belki bu kadar çok değişmiş olması, yaşlanması, çirkinleşmesi, mavi gözlerinin donuk donuk bakması. Yaşadığım büyük hayal kırıklığı, evet hayal kırıklığı, belki de yıllarca içimde biriken kinden, öfkeden, hınçtan değil, sadece bu hayal kırıklığı yüzünden öldürmüşümdür Nusret'i. Bir keresinde öldürüyorlardı beni. Yine şoförün tiz sesi. Polisler diyorum beyefendi. Trafik polisleri değil, korumalar. Yeşilköy'den Zeytinburnu'na gidiyordum. Sahil yolunda güya yola geçilmez işareti koymuşlar. Ne bileyim, görmedim. Baktım karşımda bir herif, elinde de otomatik bir tüfek, yolun ortasına dikilmiş. Tüfeği üzerime çevirmiş, dur diyor. Bastım frene. Biraz geç kalsam maazallah, tüfekte ne kadar mermi varsa, meğerse İranlı bir bakan gelmiş. Herif onun korumasıymış. Ben de ya terörist ya eşkıya diye düşünüyorum, yanılmışım. Ya yanılıyorsam, ya düşündüğüm gibi olmadıysa, ne bileyim, mesela o meçhul o saatlerde evden geç çıktıysam, ya da sokaklarda vakit geçirdiysem, karlı sokaklarda ayağımda makosen ayakkabılarla mı? Belki bir kahveye, pastaneye oturmuşumdur. Belki bir kitapçıda vakit öldürmüşümdür. Nusret'e erken gitmemek için mi? Yok canım. Bilincim o kadar yerinde olsa evden erken çıkmamam gerekirdi. Belki de çıkmamışımdır. Evden ne zaman ayrıldığımı bilmiyorum ki. Belki de kendime geldiğimde Sahtiyan apartmanına ilk kez giriyorumdur. Aklımın başında olmadığı o karanlık anlarda olan biteni hatırlamıyorum. Hatırlamaz olur muyum beyefendi? 19 senedir bu direksiyonun başındayım. Bu koltuğa ilk oturduğum günü sor, saniye saniye anlatayım sana. Mesela işe başladığımın ilk haftasıydı. Bir kız aldım Beşiktaş'tan. Kız diyorum ya, siz bir peri anlayın, bir içim su. Yüce Rabbim boş zamanında yaratmış. Kız güzel, güzel olmasın ama müşteri bizim namusumuzdur. Allah sizi inandırsın, bir kez bile dönüp bakmadım. Lakin bir ara kızın burnunu çektiğini duydum. Ne yalan söyleyeyim, merak ettim. Dikiz aynasından bir göz attım, kızcağız ağlıyor. Baktığımı görünce özür dilerim dedi utanarak. Gidecek yerim yok da. O kadar masum bakıyordu ki yüzüme. Üzülmeyin, bize gideriz dedim. Yanlış anlamayın beyefendi. Her müşteriye böyle demem. Dünyalar güzeli de olsa demem. Lakin bu kızın hali bana çok dokundu. Götürdüm eve. O zamanlar bekarız tabii. Bekarız dediysek yanlış anlamayın. Bir teyzem var. Doğru, onun dizinin dibine. Öğrendik kızcağızın annesi ölmüş. Baba yeni bir kadın getirmiş eve. Bu tazeciyi de kapıya koymuşlar. Bir daha bırakmadım zavallıcığı. Evimin kadını yaptım. İki de oğlan doğurdu bana. Ellerinden öperler. Biri lisede, öteki ilkokula yeni başladı. Diyorum ya beyefendiciğim, bizim hayatımız roman. Ne tuhaf. Aynı anda Nusret'le ben iki Rus romancıyla meşgulmuşuz. İki büyük yazarla, Tolstoy ve Dostoyevski. Sahi neden Dostoyevski ile ilgilenmiş olabilir? Neden olacak? Onun romanlarına bayılırdı. Ama okuduğu Dostoyevski'nin bir romanı değil, Freud'un bu büyük edebiyatçı üzerine kaleme aldığı psikolojik bir inceleme. Ve sayfanın arasındaki kağıt parçasında üç sözcük. Patricit, Felicit, Fratricit. İlk sözcük Patricit, yani baba katilliği. Niye ilgisini çekmiş bu sözcük Nusret'in? Fehim Bey eceliyle ölmemiş miydi? Bildiğim kadarıyla bir kalp krizi sonunda yitirmişti hayatını. Kilolu bir adammış, istisnasız her akşam içtiği kulüp rakısı, her gün tükettiği iki paket yeni harman cigarası da cabası. Hayır, baba katilliğiyle ilgilenmesinin Fehim Bey'in ölümüyle bir ilgisi olmamalı. Ya Fatih Sultan Mehmet? Babinger'in Fatih'le ilgili kitabının altında duruyordu. Freud'un makalesinin yer aldığı dergi. Dursun ne çıkar? Nusret birbirinden kopuk konularla ilgilenmezdi. Unutma, bilimsel araştırma metodoloji üzerinde yükselir. Ne yani? Fatih'le Dostoyevski arasında bir bağ mı var? Dostoyevski arasında değil. Hatırlasana, Freud'un makalesi baba katilliği hakkında. Nusret'in not aldığı üç sözcüğün ilki de Patricit. Nasıl yani, Fatih'in babası 2. Murat'ı öldürdüğünü mü düşünüyordu Nusret? Neden olmasın? Bu tezi dillendiren tarihçiler yok mu? Güya genç Mehmet'in padişahlık için daha fazla beklemeye tahammülü kalmamış da babasını zehirleyerek, 2. Murat'ın ani ölümü de kuşkuları arttırarak. Hadi canım, o tarihçileri ciddiye alırsak. Ya Nusret aldıysa? Almaz. O dönemi birlikte çalışmıştık. Edirne'deki sarayın kalıntılarının bulunduğu yere birlikte gitmiştik. Tunca Nehri'nin sarmaladığı adayı da birlikte gezmiştik. İkinci Murat son dönemlerinde o adaya çekilmiş. Yorgunmuş, dinlenmek istiyormuş. Uç beyleriyle süren gerginliklerin, saray entrikalarının, kanlı savaşların bedensel ve zihinsel ağırlığından kurtulmak için içkiye sığınmış. Saki, getir yine dünkü şerabımı, söylet dile getir yine çengü rebabımı. Lezzetli Osmanlı saray yemeklerinin bedende yaptığı tahribatı da hesaba katarsak, tıpkı Fehim Bey gibi ani bir inmeyle. O da oldu beyefendi. Neler gördü bu taksi? Bir gün sizin gibi kibar bir beyefendiyi aldım teşvikiyeden. Adam arabada kalp krizi geçirmesin mi? Ne yaparsın? Derhal kırdım direksiyonu acile. Hastaneye geldik ama bizi almıyorlar. Kimsin, nesin, kayıt, kuyut? Yahu adam ölüyor diyorum, dinleyen yok. Çıldırmışım, daldım hasta bakıcılara. Tabii anında yakaladı polisler bizi. Güya adama iyilik edecektik. İki gece nezarette kaldık. Polislere anlatıyorum, anlamıyorlar. Tanımadığım bir adama iyilik ediyorsam altında başka bir neden varmış. Ne yapayım? Sonunda ben de adam üvey babam diye yalan söyledim. Babamdan daha çok severim filan diye de bir hikaye yazdım ayak üzeri. Fatih'in babasının ölümüyle ilgili başka bir hikaye daha var. Evet, tez değil. Buna hikaye demek daha doğru. Kimi vakanüvise göre Fatih'in babasının ölümü kaçınılmaz bir kaderdi. Bu rivayete göre 2. Murat son derece dindar bir adamdı. Öyle içkiyle filan arası da yoktu. Ölümüne ilginç bir olay neden olmuştu. Bir gün hem yakın dostu hem de silah arkadaşı olan Saruca Paşa ile İshak Paşa yanında olduğu halde Tunca Adası'nın köprüsünde yürürken bir dervişle karşılaşmış. Derviş hüngür hüngür ağlıyormuş. Bu Allah adamının haline üzülen padişah, niye ağlıyorsun diye sormuş. Derviş önce derdini söylemek istememiş ama padişah üsteleyince, sizin için ağlıyorum hünkârım demiş iç geçirerek. Murat şaşırmış. Niye benim için ağlarsın diye sormuş. Derviş yine cevap vermek istememiş. Lakin iyice meraklanan padişahın ısrarı üzerine açıklamak zorunda kalmış. Rüyamda gördüm hünkârım, yakında Hakk'a yürüyeceksiniz. Bunu duyan Murat dehşete kapılmış. Çünkü bu sözleri söyleyen derviş alelade bir din adamı değil, Şeyh Buhari'nin müridiymiş. Şeyh Buhari ise 30 yıl önce Murat'ın güçlü rakibi Düzmece lakaplı amcası Mustafa'yı yeneceğini bilen ulu kişiymiş. Dervişin kehanetini kaçınılmaz bir kader olarak gören Murat, ruhsal bir çöküntüye uğramış, çok geçmeden de ağır bir hastalığa yakalanarak henüz 47 yaşındayken ölmüş. İkinci Murat'ın ölümüyle ilgili yazılanlar, söylenenler bunlardı. Bu bilgileri yıllar önce Nusret'le birlikte okumuş, bunlara dayanarak makaleler yazmış, tezler hazırlamıştık. Bildiğim kadarıyla Fatih'in baba katili olduğunu kanıtlayacak yeni bir vesika da bulunmamıştı. Yani eski sevgilimin Fatih'in babasını öldürdüğüne inanması için hiçbir neden yoktu. Babinger'in Fatih'i anlatan kitabıyla Freud'un incelemesinin bir arada bulunması bir rastlantıydı. Babinger'in kitabını ise Amerika'dan getirmiş olmalı. Gece uyumadan önce iki kitabı da. Yok, ben kitap okumam beyefendi, gazete. O da durakta müşteri beklerken daha çok spor gazeteleri. Babadan Beşiktaşlıyız biz. İstanbul'da hiçbir maçı kaçırmam. Deplasman zor oluyor tabii. Kitap mı? Bizim çocuklar okuyor. Ben mi? Ben artık hayat kitabını okuyorum beyefendi. Her müşteri ayrı bir hikaye. Siz pek konuşkan değilsiniz ama bu taksiye binen herkesin dili çözülür. Yanlış anlamayın, herkesin diyorum, kadın erkek, affedersiniz, travesti kim olursa olsun. Başlar anlatmaya. Psikolog koltuğu gibidir sizin oturduğunuz yer. Eh, ben de dilim döndüğünce anlatırım tecrübelerimi. Tecrübe dedim de. Şoförün sesini cep telefonumun zili kesti. Ceketimin cebinde titreyen bu küçük cihaz geveze yol arkadaşımı susturmakla kalmadı, beni de gerçekliğe yeniden döndürdü. Kim arıyordu acaba? Ya seni evde aramadım, bulamadım diyecek biri ise, yani cinayet saatinde evde olmadığımı kanıtlayacak biri. Al sana bir tanık daha. Evet hakim bey, önce evini aramıştım, defalarca çaldırdım, açan olmadı. Sonra cep telefonundan ulaştım. Bana alışverişe çıktım dedi. Gerçeği gazetelerden öğrenince, telefonu hiç açmasam dikiz aynasından merakla beni süzen şoföre rağmen mi? Hayır, kaçış yoktu. Telefonu çıkardım. Ekranında Tahir Hoca'nın adını görünce nedense içime bir sevinç dalgası yayıldı. Bu saygın profesörü mahkeme kürsüsünde aleyhime tanıklık yaparken canlandıramadım. Yine de bu karlı kış akşamında hocanın beni araması tuhaftı. Açtım. Alo, buyurun hocam. Tahir Hakkı'nın 80 küsur yaşında rağmen dinç olan sesi çınladı kulaklarımda. Alo Müştak, merhaba evladım, neredesin? Ne diyecektim şimdi? Evdeyim desem kulağını ardına kadar açmış, ne söyleyeceğimi dinleyen meraklı sürücüyü kuşkulandıracaktım. Mahkemenin bir türlü bir numaralı tanığı olurdu kesin. Baksana herif 19 sene önce yaşananları bile dün gibi hatırlıyor. Şey hocam diye geveledim, şey değil işte. Hocanın o ünlü sabırsızlığı yetişti imdadıma. Neyse neyse, Nusret'e söyle ben bu akşam gelemiyorum. Ne? Nereden biliyordu Nusret'le buluşacağımızı? Nusret mi dediniz hocam? Evet, bu gece ona gidecektik ya. Gidecek miydik? Demek Tahir Hoca da davetliymiş yemeğe. Birden hatırladım. Sana bir de sürprizim var demişti Nusret. Meğer sürpriz bizim ihtiyarmış. Bu akşamki yemeğe diye açıklamayı sürdürdü hoca. Hava fena bozdu. Bu havada taksi bulmak mucize. Tek başıma Teşvikiye'den Şişli'ye kadar çıkamam şimdi. Nusret'i de defalarca çaldırdım, cevap vermiyor. Seni arayayım dedim. Bir zahmet söyler misin? Ben gelemiyorum. Eyvah, şimdi batmıştım işte. Mahkememizin bir numaralı tanığı, adı sanı belli olmayan şu şoför değil, ünlü tarih profesörü Tahir Hakkı Bentley olacaktı. Müştak iyi bir çocuktu aslında. Benim ilk asistanlarımdan çok başarılı bir tarihçi olabilirdi. Keşke Nusret'le hiç tanışmasaydı. Hayır, buna izin veremezdim. Bu sahne asla yaşanmamalıydı. Sözcükler adeta kendiliğinden döküldü dudaklarımdan. İyi de hocam, ben de gitmiyorum ki yemeğe. Nusret daha birkaç saat önce aradı beni. Böyle davet mi olur? Hem sizin geleceğinizi de söylemedi. Söylemedi mi? Söylemedi. Sizin olacağınızı bilsem gelirdim. Zaten başka işlerim de vardı, kabul etmedim. Etmedin mi? Dedi olan bitenden haberi olmayan yaşlı adam. Halbuki öğleden sonra aradığında, hocam size bir müjdem var, müştak da geliyor yemeğe, demişti. Ne diyeceğimi bilemediğimden suskun kaldım. Ne işler çeviriyor yine bu kız, diye gürledi Tahir Hoca. Önce beni davet etti, son anda senin geleceğini söyledi, şimdi de telefonlarını açmıyor. Belki eksik bir şeyler vardır, bakkala kadar gitmiştir. Sıkılmaya başlamıştı Tahir Hoca. Vallahi hiç umurumda değil müştak. Zaten abuk sabuk işlerin peşinde. Neyse, birazdan arar herhalde. O zaman söylerim gelemeyeceğimi. Hadi sana iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam, diyerek kapattım telefonu. İyi başlamayan akşam giderek daha da kötüleşiyordu. Ne yapacaktım şimdi ben? Artık Tahir Hoca da olaya karışmış, Nusret'in beni yemeğe davet ettiği tescillenmişti. Öğleden sonraki telefon konuşmasını inkar edemezdim. Etmene gerek yok ki, dedi o tiz sesiyle meraklı şoför. Başını yine omuzunun üzerinden bana çevirmişti. Sinsi bir suç ortağı gibi fısıltıyla konuşuyordu. Tahir Hoca'ya söylediğinin aynısını söyleyeceksin. Evet, Nusret yemeğe davet etti ama kabul etmedim, hepsi bu. Kanıtlayabilirlerse tersini kanıtlasınlar. Ne? Diye haykırdım oturduğum koltukta. Sertçe frene bastı şoför. Lastiklerindeki zincirlerin çıkardığı şangırtı hakiki dünyaya döndürdü beni. Ne oldu? Diye bu kez gerçekten bana baktı. İyi misiniz beyefendi? İyiyim, iyiyim. Bakışları elimde duran telefona kaydı. Kötü bir haber mi? Evet, battım. Birkaç saat önce işlediğim cinayet adım adım açığa çıkıyor ve elimden oturup beklemekten başka bir şey gelmiyor demek isterdim. Belki de adam bana o engin tecrübesiyle bu işten nasıl sıyrılacağımı söylerdi. Bunları düşündüğüme göre deliriyor olmalıydım. Delirdiğim hiç değilse bu çenesi düşük sürücünün öğrenmemesi için. Bir arkadaşın annesi diye uydurdum. Gece sizlere ömür. Acımı paylaşan bir ifade belirdi yüzünde, samimi görünüyordu. Allah rahmet eylesin, yaşlı mıydı? Yaşlıydı, 80'lerinde filan. Takdiri ilahi, Allah gençlere ömür versin. Direksiyona döndü, aracı hareket ettirirken sanki hiçbir şey olmamış gibi yeniden anlatmaya başladı. Bir keresinde Taksim'den yaşlı bir kadın binmişti.